Ayrım 44, sayfa 604. Bir dalgınlıktan uyanır gibi arabaya atlayıp eve geldiğinde onu geçiyordu. Merdivenleri çıkıyordu ki telefon çaldı. Heyecanla açtı Muhittin'di. Neredesin abi? Şimdi girdim, evdeyim. Yol üstünde köşedeyim ben de. Yorgun değilseniz gezdireyim sizi biraz. Çok iyi edersin Muhittin'cim. Çıktı evden. Sokağa yürüyüp yola döndüğünde köşede bekliyordu Mercedes. Yaklaşırken Muhittin uzanıp açmıştı kapıyı, yanına oturdu. Hoş geldin. Bunalmıştım. Sessizce arabayı sürdü Muhittin. Esme'yi gördünüz mü? Bir minik kuş soğuk kanat çırpmış gibi doldu içinde doktorun. Telefonu kapalı, reklamardan da yok dediler. Bir sessizlikte yüreğine kaygılar saldırdı, kötü bir şey var. 3 gündür gelmiyormuş dedi Muhittin. Duralayıp sürdürdü. Polis gelmiş reklamara, nerede diye sorup durmuşlar. Suskunluk çökmüştü, Samat iyi geçiyorlardı. Duydu, saklanıyor demek, siz de bilmediğinize göre. Dönüp baktı doktora. Bizim evde belki de. Niye olmasındı? Sığınacak başka yeri yoktu ki doktorun bildiği. Ne olacak şimdi? Önce şu kızı bulalım. Adamı bekletiyoruz orada. Dışarı yolculuk? 1-2 güne belli olacak. Bir duraksamadan sonra aldı gene Muhittin. Onun için geldim size. Ne dersiniz, bizim eve bir gidelim mi? Kız oradaysa daha iyi belki de. Hiç çıkmasınlar. Tam bir açıklıkla düşünemiyordu ya. Karşı çıkacak nesi vardı bunun? Senin başını da iyice derde sokmayalım Muhittin. Gülümsedi. Derde sokalım demiştik. Bir sessizlikten sonra vitese uzanırken dalgın mırıldanır gibi ekledi. Bir boka yaramanın tadını çıkarıyorum. Yetti pezevenkliğimiz. Yola koyuldular sessizce. Çevre yoluna girerken bir büyük marketin parkına girdi Muhittin. Bir şeyler alayım dedi. Çıkmayın evden diyeceğiz. Oradaysalar ne yiyip ne içecekler. Siz bekleyin burada. İyi örgütçü bu oğlan. Biraz sonra 2 kocaman poşet yiyecek içeceği getirip arkaya attı Muhittin, yola çıktılar. Ankara'da kaldığım yıllar dev yolculardaydım ben. İlk eylemde kullandığım arabayı çalmıştık. Bir avukatın dökülen Ford'u. Doktor gülerek baktı. Böyle gece yarısıydı, çıktık. Molotov kokteyli atacağız bankanın camlarını kırıp. 3 kişiyiz. Sadullah birisi. Şimdi baş hırsız bankacı. Öteki Fehmi. Kayıp. Nerede olduğu belli değil oğlanın. 30 yıla vardı neredeyse. Alaylı gülümsedi. Epey yol almışız. Bugün Mercedes'le çıktık eyleme. Serüveni seviyorsun. Seviyorum. Serüven tutkusu olmasa insanlar dünyayı bile gezip öğrenemezlerdi. Kapitalizm bundan kazanıyor belki de. Serüvene kışkırtan bir yanı var. Gücün varsa atıl, soy soyabildiğin kadar. Soyulmaya herkes alışkın nasıl olsa. Köprüyü geçip Üsküdar yoluna saptılar. Susmuşlardı. Eve doğru yol aldıkça artan bir gerilim içinde Esme ile doluydu doktor. Ya orada değilse ne olacaktı? Rohat oradaysa ne konuşacaktı adamla? Doğancılardan kıvrılıp ara sokaklardan eve yaklaşıyorlardı. Cebinden bir anahtar çıkaran Muhittin bozdu suskunluğu. Deniz göründü. İleride soldaki sokağın sonunda duracağım. Bu evin yedek anahtarı. Bununla girersin açılmazsa. İnip köşeyi döndünüz mü? Solda 3. kapı bizim evin bahçesi. Sağı solu kollayarak girin. Paketleri bırakıp dönün hemen. Oradaysalar kimseyi açmasınlar kapıyı. Telefon kullanmasınlar. 3 gün sonra arayacağız onları. Dönüşte burada değilsen sokak başına doğru yürüyün. Yoldan alacağım sizi. Tam gerilime düşmemek için diretme çabasının pek yararı olmuyor gibiydi doktora. İzordil aldı dilinin altına. Arkadaki poşetlere uzanıp kucağına çekti biraz güçlükle. Ne de ağırdı. Araba durur durmaz indi hemen. Elinde poşetlerle yürüyüp köşeyi döndü. Pek kimseler yoktu görünürde. Denize karşı yan yana dizilmiş bahçeli varsıl yapılarının gece yarısı uykusuna dalmış umursamaz sessizliğindeydi her şey. Önüne ardına bir kez daha göz atıp girdi bahçeye. Sessiz, karanlık ev, yüreği küt küt atıyordu. Kapıyı vursa mıydı, yoksa açsa mıydı doğrudan? Yaklaşmıştı ki açıldı kapı, girdi hemen. Karşısındaki alaca karanlıkta Esme'yi bulunca çarpılmış gibiydi mutluluktan. Kapıyı hemen kapattı Esme. Oturun şuraya lütfen dedi. Ah, sizi niye sokuyoruz bu işlere? Umarsız acılıydı sesi. Girişteki sandalyeye oturmuştu doktor. Korkuttun bizi Rohat. Arka odada... Gözüm perde arkasında dışarıda benim. Bahçe kapısına gelince gördüm sizi. Başka yapacak bir şey yoktu, bağışlayın. O kayıp hemşire, Yaşar buldu beni sabah, reklamarın kapısında. Nereden öğrendilerse polis gene gelebilir sana, sakın ele geçme dedi. Reklamarda aramış polis seni. Başını salladı Esme, şaşmadım gibisine. Önerilerini çabucak sıraladı doktor, yiyecek getirmişti. Hiç kimseye görünmesinler, kapı telefonu açmasınlar, beklesinlerdi. Çözüm bulundu mu gelecekti doktor. Cebindeki tüm paraları 100 milyon kadardı çıkarıp uzattı. Para çekemezsin bankadan, şunları al. Sessizce dinlemişti Esme, uzatılan parayı da aldı. Çok kısa bir suskunlukta göz göze bakışıp durdular. Evin alacakaranlığında tek ışıyan Esme'nin gözleriydi sanki. ''Beni öpmeyecek misin Esmeciğim? Gene o acı sözleri sıralaman için mi? İçeride de Ruhat var.'' Birden toparlandı. ''Sağ olun.'' dedi Esme. ''Sizi bu işlere soktuğum için nasıl üzülüyorum bilemezsiniz. Ne olur iyi bakın kendinize.'' Esme'nin gizlenemez biçimde acı yüklü bir sesle söylediklerinden sonra uzattığı elini sessizce sıkıp döndü. Açtı kapıyı usulca bahçeye çıktı. Kurtulamadığı bir ağrıyı dindirmek için mutluluk veren bir ezgi dolanıyordu sanki derinlerde içinde. Çarpıntı filan da duymuyordu. Ona güç durumunda el atabilmiş olmadan onurlu sevinciyle yola çıkıp köşeye indi. Araba yoktu. Yolun başına doğru yürürken arkadan ağır ağır gelen Mercedes durdu yanında atladı hemen. ''Orada mı?'' ''Evet.'' Sevindim. Önemli bir iş gördük. Sessiz sokaklardan, boşalmış ara yollardan sıyrılıp devinimli çevre yoluna çıkıp da gazlayınca suskunluğu yeterli görmüş gibi. Bana sorarsanız o kız da gitsin abi dedi Muhittin. Buralarda durmasın. Önce bir tepkiyle kızacak oldu doktor. Ses çıkarmadan düşünmeye başladı. Muhittin uzanıp tuşa basınca stereo tatlı bir Güney Amerika müziği doldurdu arabayı. Devinimli sıcak ezgilerin eşliğinde içlerine çekilmiş gibi konuşmuyorlardı artık. Boşalmış yollarda büyük bir hızla koşturarak evin köşesine geldiklerinde arabayı durdurup döndü Muhittin. Birkaç gün içinde arayacağım sizi sanırım. Önümüzdeki hafta Portekiz'e gitmek zorundayım. Tadı kaçmadan bitirmemiz gerek bu işi. İyi geceler abi, sağlıkla kayın. İyi şeyler düşünün. Doktor sağ ol deyip inince sürdü arabayı. Yorgun ister istemez kaygılı ama umut doluydu eve geldiğinde. Yarın her şeyi daha sağlıklı düşünecekti. Duşa girip yattı hemen. İyi uyandı ertesi sabahta. Kahvaltıyı balkona hazırlamıştı Yunus. Anahtarı incirin kovuğundan alıp giriyor, giderken de oraya bırakıyordu artık. Kahvaltıdan sonra masasına geçip inceden düşünmeye, sorgulamaya başladı her şeyi. Her an ölebilirdi. İşin gerçeği buydu. Vaskeni biliyor herifler. Onu da kaldırırlarsa ortadan kimlere kalacaktı bankadaki para? Ne yapsındı? Muhittin'e mi bıraksındı? Güldü. Olmayacak şeydi ya. Hani böyle bir tasarıyı benimsese en ustaca o kullanırdı bu parayı. Mahmutlar vardı belki. Tüm iyi niyetlerine karşın becerilerine, yeteneklerine güvenmiyordu onların da. Eziktiler. Atak yakalayan biri olmak gerekirdi bu iş için. Esme'yi niye düşünmüyordu? Nasıl düşünsündü? Doğruydu Muhittin. Buralarda kalabilir miydi artık o? Buralarda kalanlar ne yapabilirdi ki bu yabanıl ortamda? O buna yanaşır mıydı? O da ayrı sorundu. Sözü geçmişti önceleri, pek yakın bakmamıştı. Yaralı Kürt için işkenceye yatan Esme miydi ki yakın bakmayan? Bu değişiklik nedendi, nasıl olmuştu peki? O gün, o gece, geç saatlere kadar birçok kez yineleyerek sorgulayıp durduğu içinde kıvranıp durduğu bütün bu sorunları. Her şeyin merkezinde de kapalı kutu Esme vardı sonunda. Sevmek de güçtü, yakalayıp anlayabilmek de. Beni öldürecek bu kız. Esme deyip duruyordu. Peki o hiç mi değişmemişti o günden bugüne? Tanrı mı sanıyorsun sen kendini? Bir tek o değişmez. Çoğu böyle zamanlarda olduğu gibi bir Alaturka şarkı geldi diline. Acılı bir alayla güldü. Ömrüm seni sevmekle nihayet bulacaktır. Yalnız senin aşkınla ruhum solacaktır. Kimilerimizin acıklı gülü nesi düzeylerini nereden görecektik bu gülünç şarkılar da olmasa? İçindeki tüm kuşkuları kovalayıp işe koyuldu ertesi sabah. İki gün boyunca kentte eğlenmek için gezinir gibi dolaşıp tasarladığı biçimde, düşündüğü tüm konularda gerekli uğraşı verdi ağır ağır. Bankalara girdi çıktı, notere uğradı, fotokopiler çıkarttı. Umarsız görünen sorunları tam doyuma varmadan da olsa bir biçimde çözmüş olmanın buruk sevincini taşıyordu ikinci günün sonunda. Kalan tek şey en yakın yoldaşımız sabırla baş başa verip beklemekti artık. Üçüncü günü beklerken gerilime düşecek gibiydi. Güç tuttu kendini Muhittin'e telefon etmekten. Ne olursa olsun yarın arayacaktı. Gece televizyonu kapatmış, yatmayı düşünüyordu ki çaldı telefon. Muhittin'di, bekliyordu köşede. Heyecanla fırlarken gergin sinirlerini daha da germemek için tutmaya çalıştı kendini. Ağırca indi merdivenleri, evden çıkıp çekti kapıyı. Boş, sessiz sokaklara göz atarak köşeyi döndü, bekleyen arabaya yürüdü. Biner binmez sürdü arabayı Muhittin. ''Hoş geldin abi.'' ''Sağ ol, tamam mı?'' ''Gibi, sizi evin yakınında bırakıp ayrılacağım şimdi. Tek mi gidecek?'' ''Esme de gitmeli, konuşacağım.'' Anlatmaya başladı Muhittin. Yarın sabah tam 5'te bir kadın gelip evden arabayla alacaktı onları. Valiz filan olmayacaktı yanlarında. Kız Kulesi karşısındaki bir motora bineceklerdi. Çeşitli yerlerden gelip kıyıda toplanan kadınla erkekli başkalarına da karışıp. Eğlence dönüşü şamatası içinde açıktaki büyük tekneye gideceklerdi birlikte. Tekne hemen kalkıyordu. Gerisi yolları açık olsundu. Sorular dolaşmaya başladı doktorun kafasında. Neyin nesiydi bu tekne? Ne ölçüde güvenliydi? Uyduruk bir pasaport filan verilmesi gerekmez miydi? Bunları sormanın ne yararı var şimdi? Kaygılarını anlamış gibi aldı Muhittin. Eski bir balina teknesi, yat gibi döşemişler. Ben görmedim, lüksmüş içi. Norveçli varsıl bir balıkçının oğlunun tekne. Christina sabah gelecek kadın aslında gazeteci, kaptanın oğluyla şimdi. Bizimkilerin yakını. Bizim bu evde de kalmış birkaç kez. Onlar ayarladı bütün bunları. Olayı nasıl biliyorlar? Polisin kovaladığı zavallı Kürtler öyküsü. Bir duralamadan sonra ekledi. Kaptanın oğlu anarşist eğilimliymiş dediler. Ne bok olduğu belli değil. Karılar, herifler bir sürü. Aslına bakarsanız benim içim de pek rahat değil abi. Narkotik polisin gözü üstündedir bunların. Ama başka yolu yoktu. Ben öbür gün gitmek zorundayım. 2 hafta sonra bizim Stelio gelecek teknesiyle. O bu işin kurdu. Bekleyebilir miydik? Bir sessizlikten sonra ekledi. 3 gün içinde Atina'dan bir haber alıp rahatlarız inşallah. Üsküdar'a yaklaşıyorlardı. Geçen geceki gibi mi yapalım? Hayır, Esme'yi kandırmam uzun sürebilir. Ben çıkar giderim. Doğancılar da sokağa sapınca indi arabadan doktor. El sıkışırlarken gülerek uzandı Muhittin. Esme diretirse yer bulsun kendine dedi alaylı bir gülücükle takılarak. Ev satışa çıktı dersin. Hepimize iyi şanslar. İsteksizce gülümsedi doktor da. Tek tük birilerinin göründüğü sokaklarda yürümeye başladı denize doğru. Ne kadar tutmaya çalışsa gittikçe artan bir gerginlikten kurtaramıyordu kendini. Yaşamının en sorunlu gecesinde bilinmeze gitmeye kandırabilmek için nasıl konuşacaktı, neler diyecekti bu kıza şimdi? Muhittin'in içi pek rahat değilken o nasıl göze alabiliyordu böyle bir şeyi? Kalıp bu canavarlara yem olmak daha mı iyiydi peki? Çevreye bakındı yeniden. Sokağa dönüp evin bahçe kapısına yaklaşırken tüm tedirginlikleri atmaya çalıştı kafasından. Doğruydu, eğriydi. Seçeneği kalmamış bir yoldaydılar artık. Dönülemezdi. Yüreğinde çarpıntıyla bahçeye girip yaklaşırken bellediği gibi aralanmamıştı kapı. Kızacak oldu. Dönüp bahçeye, yandaki yapılara, pencerelere baktı. Sessizdi her yan. Ağırdan vurup tıklatsa mıydı bir iki? Cebinden anahtarları çıkarıp soktu kilide. Çeviriyordu ki arkadan çekilerek açıldı kapı. İçeri girip kapattı hemen. Alacakaranlık sofada dikilmiş. Bağışlayın, dalmışım diye fısıldayan Esme vardı karşısında. Oturalım dedi doktor, konuşmamız gerek. El sıkışıp yandaki odaya geçerek yakın koltuklara yüz yüze gibi oturduklarında heyecanı biraz kırılmış gibi oldu doktorun. Sokaktaki lambadan gelen ışıkla alacalıydı oda. Esme'nin ışık gölge oyunlarıyla değişen yüzüne, ara sıra yeşil parıltıyla çakan gözlerine bakarken karanlıkta seviştikleri ilk geceyi ürpertiyle anımsadı doktor. Duygusallığa kapılmayacaktı. Bir sıkıntınız oldu mu? Bunaltıcı bekleyiş dışında hayır. Yarın sabah 5'te gidiyorsunuz. Doğruldu Esme. Ben de mi? Evet sen de. Duraksadı. Burada kalabilir misin artık? Sessiz düşünceliydi Esme. Nereye gideceğiz? Ayrıntıları ben de bilmiyorum. Yarın sabah bir kadın gelip alacak sizi buradan. Atina'ya sanıyorum. Benim senden önemli istediğim şey vardığınız ilk durakta hemen beni araman. Umarım unutmazsın. Hayır, unutmam. Bir duralayıp anlattı ağır ağır. Hiç kesmeden sessizce dinlemiş, sonunda dalgın düşünceli kalmıştı Esme. Uzunca bir süre suskun kaldılar. Siz ne yapacaksınız? Ne mi yapacaktı? Düşünmemişti doktor. Acılar içinde bekleyecekti. Başka ne yapacaktı? Size de gelebilir bunlar. Bana ne diye gelecekler? Bilmiyorum, içimde kötü duygular var. Beni soracaklardır en azından. Geçen de sordular. Ona benzemeyebilir bu kez. Suskunluk çöktü gene. Böyle bir olasılık aklına gelmemişti doktorun. Hem çağırıp sorsalar da sakladığı yasa dışı önemli bir gizmi vardı şu kaçırma olayının dışında. Çoktan gitmiş olurlardı onlar da. Bu siyasal koşullarda, bu sağlık durumunuzda yalnız bu olaydan dolayı değil, doğalında da asıl sizin kalmamanız gerek bu güvensiz, gerilimli ülkede. Sevecen uyarıcı sözlerle duraladı doktor. Duygulandırdın beni Esmeciğim dedi. Başka bir gerçeği de unutmamak gerekiyor. Bu saatten sonra gerek duymuyorum bu tür kaygılara. Burada kalırsam baskılar altında öleceğim belki. Çıkıp bir yerlere gidersem özlemle kıvranarak ölürüm. O daha acı olacak. Bir günler çektim bilirim. Gücüm kalmadı. Dayanacak yaşta değilim artık. Çöken sessizlik belirgin bir acıyı büyütür gibiydi. İnanmıyorum bu sözlerinize dedi Esme tepkiyle. Yaşamınızı devrimciliğe adamış birisiniz, ben öyle biliyorum. Yakışmıyor size her şeyi böyle ölüme bağlamak. Nerede olursa olsun yıllarca yaşayacaksınız daha. Kendimizi kollamazsak olur mu? Farları odayı yalayarak bir araba geçti sokaktan. Karanlığa çekildiler siper eder gibi. Sizi böylesine soktum bu işlere, yüreğim kanıyor şimdi de. Peki yarın gideceğim ben, ama siz de çıkın, kalmayın burada. Neyin nereden patlayacağı bilinmiyor bu işlerde. Sizin başınıza bir şey gelirse ne yaparım sonra ben? Kendime kıyarım ancak, başka ne yaparım? Hele son sözler öylesine içtendi ki şaşalattı doktoru. Sonunu ölüme bağlamak asıl sana yakışmıyor resmeciğim dedi. Gülünç oluyor biraz da. Niye kıyacakmışsın? Hep karşı çıkmaya kalkıştığın doğruyu artık gördüğünü sanıyorum. Sen yaşamın başındasın, ben sonlardayım. Bu gerçeği değiştiremeyiz. Gerçek bizi değiştiriyor. Geçen yıl böyle bir karanlık odada başladık seninle. Bugün de bu karanlık odada ayrılıyoruz. Sonunda ışıkları yakmıştın geçen karanlıkla dayanamayıp, anımsıyor musun? Bugün yakamayız, bitti. Önce sen değiştin. Güç ama ben de alışmaya çalışmak zorundayım. Bunları bir yana bırak da lütfen beni dinle şimdi. Bir arada tasarısından birkaç kez söz etmiştim sana diye alıp ağır ağır anlatmaya başladı. İlk düşünüp tasarlayan ölmüş doktor arkadaşlarını, ferdaneleri, olaya mafyanın karışmasını, İsviçre'de Vazgen'le Ofsanla'yı, Mahmutları, Zeynel'i anımsayabildiği ayrıntılarıyla anlattı. Soluklanır gibi duraladı bir. Bak Esmeciğim dedi, sevgimizin dışında bir olay diye de alabilirsin bunu. İçeride yatan adamı kurtarmak için böylesine acılara katlanmasına bilen biri olarak senin bu işi üstlenmeni istiyorum. Cebinden çıkardı, kalınca bir zarfı açtı. Bankada Vazgen'le ortak 2 milyon 172 bin euroluk hesabımızdaki tüm haklarımı sana bıraktığımı gösteren belge bu. Seninle ilgili borçlukları Vazgen'le tamamlarsınız. Çöken ağır sessizliği dağıtmak ister gibi çıkardığı şiirler zarfını uzatırken, Rohat'ın şiirleri dedi, okudular. Bir de çeviri var. Güzel, orada yayınlarsınız artık. Gene bastıran ağır sessizliği Esme'nin ürkek sesi bozdu uzunca bir süre sonra. Ne diyeceğimi bilemiyorum, beni şaşkına çevirdiniz. Duraksayıp ekledi. Sağ olun, güveniyorsunuz bana. Güzel de, böyle bir sorumluluğu nasıl üstleneyim ben? Birden aydı doktor, kıza sormadan, olurunu almadan olup bittiye getirmişti sanki işi. Bağışla Esmeciğim dedi. Bu bir öneri. Hiçbir etki altında kalmadan kararı kendim ver. Olmaz dersen üzülürüm ama kırılacak değilim sana. Bu iş ancak gönüllü yapılabilir. Gerilimli, soğukça bir sessizliğe düştüler gene. Uzunca bir bekleyişten sonra aldı Esme. Siz de bağışlayın beni. Göze alamayacağım. Ağır bir parasal yük. Nasıl girerim altına, nasıl üstesinden gelirim? Ama gerçekten kırılmayın bana. Kendime kırılırım Esmeciğim, sana değil. İç cebinden çıkardığı bir tomar parayı uzattı. Nedir bu? 20 bin dolar. Uzatır gibi oldu, elini çekti Esme. Ama bu çok. Hiçbir sorumluluğu yok bunun Esmeciğim. Bu benim param. İstediğin gibi harcayabilirsin. Mafyadan kurtardım, mutluyum. Tam yerinde kullanıyorum. Ama? Sertçe kesti doktor. Bak buna kırılırım. Uzanıp Esme'nin ellerine bıraktı tomarı. Takılarak ekledi. Araba istemedin de bir geziye çık bari. Sevgilin ne diyecekti? Demedi. Don gömlek ayrılıyorsun ülkeden. Beni sevmek zorunda değilsin Esmeciğim ama böyle bir günde azlısı çoktusu olur mu bunun? Bu kadar mı uzaklaştın benden? Sen vermez miydin? Bastı basacak sessizliği çınlatır gibi direnen bir sesle bozdu Esme. Uzaklaşmadım. Uzaklaşacaksın Esmeciğim. Saatine baktı doktor. Bire geliyordu. Kalkayım. Serüvenli bir yolculuğa çıkacaksınız. Siz de uyuyun biraz. Kışkırtıcıydı söyledikleri, biliyordu. Aslında nasıl da istemiyordu gitmeyi. Ne uyuması, şuraya kanepeye uzanıp sabahı bekliyorum. Şair ne yapıyor? Bilmem, şiirler söylüyordur odasında herhalde. Ne anlam vereceğini bilemediği şu bir iki söz inanabilse mutlu edecekti sanki doktoru. Öyle miydi gerçekten? Günlerdir aynı ev içinde, ayrı dünyalarda mı yaşıyorlardı bu adamla bu kız? Olabilir miydi böyle bir şey? Soramıyordu işte açık açık. Yemeğini götürünce gördüğüm sadece o çünkü. İçinden çıkarsa yakalanıp mutsuz olacağı kurgusal bir ortamda yaşıyor sanki. Dış dünyaya açılmazsa yaşadığı şoklardan kurtulması kolay değil. O canavarların eline düşmesin bu adam. Bir görsek mi? Biraz daha kalmasına yarayacaktı en azından. Doğruldu Esme. Bakalım uyumamışsa. Odadan çıkıp merdiven yanındaki dar karanlık bir koridora saptılar. Duvarlara tutunur gibi attıkları bir iki adımdan sonra önünde durduğu kapıyı ağırdan tıklattı Esme. Yineledi. Ses yoktu, uyumuş diye fısıldadı. Tam dönüyorlardı ki karanlığı biçimlendiren yapılı bir gölge belirdi ağırdan açılan kapıda. Yardımcımız görmek istedi sizi. Sessizce çekildi gölge o boğuk çatallı sesiyle. Buyurun, hoş gelmişsiniz deyip uzun aksak bir iki adımda karşı duvar kıyısındaki divana oturdu. Yakından görebilmek için gidip yanına ilişti doktor. Geniş omuzları, kabarık göğsü, uzamış dağınık saçları, pencereden gelen ışıkların gölgelediği kalın çizgili yüzü, kuytulardan bakan koyu renkli gözleriyle yakışıklı bir adamdı bu. Hoş bulduk. Ayağınız nasıl? Sızlıyor ya, alışmışım. Bakmak istiyordu doktor da nesine bakacaktı bu karanlıkta. Yarın gidiyorsunuz. Dikeldi adam. Yüzündeki sevinç karanlıkta bile görülür olmuştu sanki. Esme'ye baktı. Esah mıdır? Gülümsediler. Bir tatsızlık olmasa yarın bitecek bu iş. Duralayıp ekledi doktor. Şiirleriniz güzelmiş. Bana bir çeviri verdiler. Çok sevdim. Hangisidir? Öldürmeyi öğrettiler bize. Mor çiçekler kanlı zinom. Başını ağırca sallayıp Kürtçesini söylemeye başladı Rohat. Em elimandin kuş dine, kolilken hemri zvini nezinam. Liber ava ferhat eklamenme, lisere çiyayen mele nikarin bikujin. Merşenmeyen neksin li gerekolen, bi guliser neksan kıvin. Emli servan neksen bi şevk inem neditin. Em elimandin kuş dine, zinam kolilken kemri bi zkıvin. Du seyen hayır mirine dane du min tuli ba min i. Davetu govenden me nevrazu şahiyen me li zozanan barine berksan. Tume ksume çaman şeken masiyan biçme ku li ba min i tu. Ta derguşen ksıve şirdanu bere van biçiyan vekir zinam. Zahmet eve gere van bi kulilken kesku sori zerin. Em elimandin kuş dine zinam, kul ilken ksemri bi ksuvin. Anlamadıkları dilden de olsa yürekten söylenen şiir sarsıcı bir duyarlılık estirmişti odada. Sustu Rohat. Basılması gerek bunların diye doktor aldı hemen. Rohat donukça bakıyordu. Basılacaktır bir gün dedi. O bölgede de basılacaktır. Bir an susup aynı boğuk çatallı sesle ekledi. Zinon türkümüsünü söyleyemeyecek onların. Bizi kana boğmuşlardır.